Ayrım 2. Katran Bebek, Toni Morrison. Sayfa 18. Sevdiğim için sızlanıyorum zaten. Burada sürekli kalıp kalmayacağımızı bilmek istiyorum. Böyle yaşayınca insan hiçbir şeyi kestiremiyor. Her an bavulunu toplayıp başka bir yere gidebilir o. Ölene kadar burada kalacak dedi Sidney. O sera yanıp kül olmadığı sürece. İyi, öyleyse seraya bir şey olmaması için dua edeyim dedi karısı. Ama buna hiç gerek yoktu. Valerian seraya gözü gibi bakıyordu. Çünkü burası bitkilerin saksılarını değiştirirken, gübrelerken, havalandırırken, köklendirirken, sularken, kuruturken ve sereltirken hayaletleriyle huzur içinde konuşabildiği çok hoş bir yerdi. İçi Blanc de Blancs dolu küçük bir soğutucusu vardı orada. Şarabını yudumlarken tohum kataloglarını okurdu. Kimi zaman seranın ufak camlarından dışarı çamaşırlığa dikerdi gözlerini. Kimi zaman da katalogları, broşürleri inceler, Tokyo'dan New York'taki Newburgh'a kadar birçok vidanlıkta ateşli yazışmalara girişirdi. Artık yalnızca mektup okuru olmuştu. Dilleri çok değiştiği için kitap okumaktan vazgeçmişti. Kitapların dili anlamsızlığa ve karışıklığa bulanmış gibi geliyordu ona. Valerian serisiyle adayı seviyor ancak komşularından hoşlanmıyordu. 3 yıl önce tropik yaşama ilk alıştığı günlerde bir gece öyle kudurtucu bir diş ağrısıyla uyanmıştı ki yataktan fırlayıp yere yapışmıştı. Billy Blasmark'a çarşaflara tutunarak yerde dizüstü çökmüş, bana inmeyindi galiba diye düşünmüştü. Bir diş yüzünden bu hale gelmiş olamam. Dalga dalga giren ağrılar sürerken sol gözünden yaşlar dökülüyor, sağ gözü ise öfkeden kuruyordu. Komodine kadar süründü, Sidney'i çağıran zile bastı. Adam geldiğinde kendisini hemen Queen of France'a götürmelerinde ısrar etti ancak oraya ulaşmanın bir yolu yoktu. O saatte balıkçılar henüz kalkmamışlardı bile. Gemide yalnızca haftada 2 kez işliyordu. Kendi tekneleri yoktu. Olsaydı bile ne Sidney ne de bir başkası kullanabilirdi onu. Valerian'ın zeki kahyası onun nefret ettiği komşulara telefon etti. Hem Seabird 2 adlı 16 metrelik bir palaosu kullanmak için izin aldı hem de o evde çalışan Filipinli çocuğun yardımını sağladı. Karanlıkta oldukça cesaret isteyen bir jip yolculuğundan, bitmek bilmeyen bir tekne yolculuğundan ve kendisi başlı başına bir olay olan taksi yolculuğundan sonra sabahın saat 2'sinde Doktor Michelin'in kapısına vardılar. Filipinli çocuk taksi sürücüsüyle gevezelik ederken Sidney kapıyı yumrukladı. Dişçi ikinci katın penceresinden bağırıp çağırdı. Cezayir'den sınır dışı edilmiş biriydi. Yerli siyahların gelip evine saldırdıklarını sanmıştı. Onların dişini tedavi etmek istemezdi. Eli ayağı gevşemiş, korkak bir Valerian sonunda dişçi koltuğuna oturdu. Kendini Fransızın ellerine teslim etti. Doktor Michelin bir iğne alarak Valerian'ın damağına doğrulttu ama galiba son anda düşüncesini değiştirdi ki Valerian iğnenin burun deliğinden girerek yukarı göz bebeğine saplandığını, sol şakağından dışarı çıktığını hissetti. Elini doktorun pantolonuna doğru uzattı. Ölürken avucunda, ölülerin avuçlarını hep açarlardı. Tuttuğu şeyin bir dişçinin ezilmiş hayaları olacağını umuyordu. Ne var ki elini ekose bornozunun altından atamadan ağrısı geçiverdi. Valerian'ın gözlerinden yaşlar boşandı. Tüm duyguları uyuştuğu için şükrediyordu. Doktor Michelin başka bir şey yapmadı. Oturup kendine bir içki koydu, sessizce hastasına baktı. Ayaklanmış kin duyguları içinde başlayan bu karşılaşma sonunda hoşlanmaya dönüştü. O iyi yürekli doktor, doğru bulmasa da Valerian'ın konyağından kamışla biraz yutmasına izin verdi. Valerian karşısındaki adamın doktorluk yeminini ciddiye alan biri olduğunu anlamıştı. İyi anlaştılar ve o gece birlikte kafayı çektiler. Novocaine ile konyak birleşince Valerian yıllardır olmadığı kadar coştu. Ara sıra birbirlerini ziyaret eder oldular. Valerian ne zaman o ilk karşılaşmayı düşünse absinin olduğu yere dokunur gülümserdi. Komik çizgi romanlara benziyordu halleri. Yaşını başına almış iki adam sarhoş olmuşlar. Pershing konusunda tartışıyorlardı. Valerian gerçekten de görmüştü Pershing'i. Ama ikisi de sürgüne gitme ya da ilerlemiş yaşlar konusunda tek söz bile etmiyorlardı. Oysa ikisinin ortak özelliği bunlardı. Her ikisi de evlerinden kovulmuş gibi duyumsuyorlardı kendilerini. Robert Michelin Cezayir'den kovulmuştu. Valerian Street ise Philadelphia'dan kendi isteğiyle sürgüne gelmişti. Her ikisi de daha önce evlenmişlerdi. İkinci evliliklerinde geçirdikleri uzun yıllar her ikisine de ilk evliliklerini unutturmamıştı. Şirret bir kadınla olan birlikteliği izleyen o acılı yılların anısı hala gücünü koruyordu. Michelin boşandıktan bir yıl sonra yeniden evlenmişti ama Valerian isteyerek uzun süre bekar kalmıştı. Ta ki Maine'de bir kış günü öğle yemeğinden sonra gezinmek üzere sokağa çıkana kadar. Bu gezintinin bütün o yiyecek sanayi aletleri temsilcilerinin arasındayken üstüne çöken can sıkıntısından kurtulmasına yardımcı olabileceğini umuyordu. Lokantadan çıkıp yürümüştü. Ana caddeye iki sokak kalmıştı ki kendini o yöreye özgü kar karnavalı geçit töreninin ortasında bulmuştu. Önce kutup ayısının sonra da kızı görmüştü. Ayı arka ayaklarının üstünde durmuş, ön ayaklarını da kutsar gibi havaya kaldırmıştı. Pembe yanaklı bir genç kız ayının ön ayaklarından birine gelin gibi tutunmuştu. Kızın kırmızı kadife mantosu ve kalabalığa doğru salladığı kürk manşonu arkasında duran plastik Eskimo evinin üstündeki göz alıcı bir kabartma gibiydi. Valerian kızı gördüğü anda içinden bir şeyler kopmuştu. Şimdi aralık güneşinde oturmuş uşağının fincanına kahve koymasını izliyordu. Geldi mi? Efendim? Merhem. Henüz gelmedi. Sidney ufak bir sakarin kutusunu kapağını açtı, kutuyu işverenine doğru itti. Oldukça ağırdan alıyorlar. Size söylediğim gibi postada haftada ikiye indirildi. Bir ay oldu. İki hafta. Hala acı veriyor mu? Şu anda değil ama yakında başlar. Valerian kesme şekeri uzandı. O ayakkabılar konusunda biraz daha sağduyulu davranabilirsiniz. Gün boyunca sandalet ya da güzel bir çift huraşe giyseniz o iltihaplı şişliklerin hepsi geçerdi. Onlar iltihaplı şişlik değil, nasır. Valerian kesme şekerlerini fincanına attı. Nasırlar da geçerdi. Doktorluk diplomunu alınca bana haber ver. Bunları Ondine mi pişirdi? Hayır, onları dün Bayan Street getirdi. O tekneyi bisiklete çevirdi. Durmadan gidip geliyor. Neden kendinize bir tekne almıyorsunuz? O tekne Bayan Street için çok büyük. Onunla su kayağı yapamıyor. Kente gidince rıhtıma bile yanaşamıyor. Tekneyi bir yerde bırakıp kıyıya çıkmak için başka bir kayığa geçiyorlar. Neden karıma bir tekne alıp sonra da yılda 10 ay kullanmadan tutayım? O kuş beyniler karımın teknelerini kullanmasını aldırmıyorlarsa benim için hava hoş. Karınızın teknesi olsaydı belki de bütün yıl burada kalırdı. Hiç sanmam. Hem ben kocası burada olduğu için burada kalmasını yeğlerim. Teknesi olduğu için değil. Her neyse, Ondine söyle, bana artık böyle şeyler vermesin. Dokunuyor mu? Yaşlanmanın en kötü yanlarından biri yemek yemektir. Önce yiyebileceğin bir şey bulman, sonra da yediğin şeyi üstüne dökmemeye çaba göstermen gerekir. Bunu hiç bilmiyordum. Elbette bilmezsin. Sen benden 15 dakika daha gençsin. Her neyse, Ondine söyle, artık bunlardan vermesin. Pul pul oluyor bunlar. Ne yaparsan yap, çevreye saçılıyorlar. Kruvasanın pul pul olması gerekir. Hamurunu olabildiğince ince açarlar. Lütfen ona söyle Sidney. Peki efendim. Sor bakalım. O çocuk şu tuğlaları düzeltebilir mi? Hepsi yerlerinden fırlamışlar. Çimentoya gereksinimi olduğunu söylüyordu. Hayır, çimento olmaz. Onları doğru düz sıkıştırması gerekir. İşini iyi yaparsa toprak da tutar onları. Evet efendim. Bayan Street kalktı mı? Kalktığını sanıyorum efendim. Tatil için özel bir isteğiniz olacak mı? Hayır, yalnızca kaz eti. Bir lokma bile yiyemeyeceğim ama yine de masanın üstünde görmek istiyorum. Biraz da talomit istiyorum. Kalfanın size talomit getirmesini mi istiyorsunuz? Adını bile söyleyemez onun. Öyleyse bir kağıda yaz, kağıdı Doktor Michelin'e vermesini söyle. Tamam. Ondine de söyle, kahvenin içine yarı yarıya postum karıştırınca iğrenç bir şey oluyor. Postumu tek başına içmekten daha beter. Tamam, tamam. Yararı olacağını düşünmüştü. Onun ne düşündüğünü biliyorum ama sağlayacağı yarar sorunun kendisinden daha kötü. Biliyorsunuz sizin sorununuz başka bir şey de olabilir. Sen beni ülserli yapmaya kararlısın. Benim ülserim yok. Ülseri olan sensin. Benimkisi zaman zaman ortaya çıkan bir düzensizlik. Benim ülserim vardı, artık geçti. Geçmesinde postumun yararı oldu. Çok sevindim. Karım uyandı mı demiştin? Uyanmıştı ama yeniden uykuya dalmış olabilir. Peki ne istemişti? İstemek mi? Evet, istemek. Onun uyandığını anlamanın tek yolu seni telefonla aramasıdır. Ne istemişti? Havlu, temiz havlu. Sidney, havlu istedi. Ondine unutmuş da. Havluların arasında ne vardı? Neden durmadan bunu düşünüyorsunuz? Ne içerse sizin önünüzde içiyor. Yemekte biraz şarap, hepsi bu. Onu da bir bardaktan fazla içmiyor. O asla içki düşkünü olmadı. Ama siz öylesiniz. Neden onu içki düşkünü yapmak istiyorsunuz? Jade ile konuşacağım. Jade benim bilmediğim neyi bilebilir? Hiçbir şeyi ama o dürüst davranır. Yapmayın Bay Street, doğruyu söylüyorum. Valerian dörde bölünmüş bir ananasa çatalını batırıp ufak düzgün parçalar kesmeye başladı. Pekala dedi Sidney, size anlatacağım. Kalfanın perşembe günü buraya gelmeden önce havaalanına uğramasını istedi. Hangi nedenle söyler misin? Bir sandık bekliyormuş. Yüklenmiş olduğunu ve bugünlerde burada olması gerektiğini söyledi. Ne budala? Efendim? Budala. Bayan Street mi efendim? Bayan Street, Bay Street, sen, Ondine, herkes. 30 yıldır ilk kez bu evin tadını çıkarabiliyorum. Gerçekten yaşıyorum burada. Bir ay ya da bir hafta boyunca değil, belli bir süre için. Ama herkes benim keyfimi kaçırmak için el birliği ediyor. Geliyorlar, gidiyorlar, gidiyorlar, geliyorlar. Burası 30. caddedeki istasyona dönmeye başladı. Neden herkes oturmuyor, gevşemiyor, kendi halinde bir Noel geçirmiyor? Kalabalık olmadan kendi halinde bir Noel yemeği yemiyor. Sanırım eşinizin biraz canı sıkılıyor. Harcayacağından fazla zamanı oluyor. Saçma, Jade burada. Bana kalırsa öğrenciler gibi iyi anlaşıyorlar. Haksız mıyım? Hayır, haklısınız. İyi geçiniyorlar, birbirlerinin arkadaşlığından hoşlanıyorlar. Her ikisi de. Bizi rahat bırakacak kadar hoşlanmıyorlar anlaşılan. Görünüşe göre başka konuklarımız da olacak. Ben bu otelin yalnızca sahibi ve işleticisi olduğum için bana haber vermeye gerek görülmemiş. Size biraz ekmek getireyim mi? Kızarmış. Ve sen en sonunda beni şaşırtmayı başardın. Başka neler saklıyorsun benden? Ananasınızı yiyin. Yiyorum zaten. Bütün sabah burada duramam. Sizin nasırlarınız var, benim de iltihaplı şişliklerim. Öğütlerimi dinlemezsen ayaklarında böyle şişlikler olur. Ben kendi işimi biliyorum. Birinci sınıf bir kahyayım. Terlik konusunda birinci sınıf biri olmam gerekmez. Sen işini biliyorsun ama ben de senin ayaklarını biliyorum. Tom McAnn senin sonun olacak. Hayatımda hiç Tom McAnn giymedim ben. Asla. 1929'da bile giymedim. Sana en azından 4 çift adam gibi ayakkabı verdiğimi anımsar gibiyim. Ben ayağımdaki şişlikleri sizin nasırlarınıza yeğlerim. Bale ayakkabılar nasır yapmaz. Hiçbir şey yapmasalar bile nasıra neden olmazlar. Ayak terleyince nasır olur. Eğer, gördünüz mü, yakaladım sizi. Ben de size zaten bunu söylüyordum. Philadelphia'da yapılan ayakkabılar tropikal bölgede işe yaramazlar. Ayaklarınızı terletirler. Güzel bir çift huraşa giymelisiniz. Ayaklarınızı rahatlatır. Açıkta bırakır, böylece ayaklarınız hava alır. Ancak deli gömleği giyeceğim gün huraşa giyerim ben. Ayak parmaklarınızı jiletle yontmayı sürdürürseniz zaten deli gömleği giyersiniz. Giysem de sen bunu öğrenemeyeceksin. Çünkü şu Tom McAnn ayakkabıların yüzünden hayatın sonuna kadar bir salıncaklı koltukta oturmaya mahkum olacaksın. İtirazım olmaz. Benim de olmaz. Belki de o zaman benden bir şey saklamayan birini işe alabilirim. Mis gibi kahvenin içine postum katmak, limonlu pastanın içine sakarin koymak. O düzmece tuzu bilmediğimi de sanmayasın. Sizin yaşınızda biri için sağlık en önemli şeydir Bay Street. Hiç de değil. En az önemli olan şeydir. Sırf sabahları uyanıp bir fincan postum içmek üzere merdivenlerden atlaya zıplaya inmek için hayatta kalmaya niyetli değilim. Git dolaba bak, bıdıkımın içine koyabileceğim bir damla ilaç bul. Konyak ilaç değildir. Sidney büfeye gitti. Kapaklarından birini açmak üzere eğildi. 70 yaşına gelince her şey ilaç olur. Ondine söyle, bundan vazgeçsin. Hiç işime yaramıyor. Sizin huylarınıza yararı olmadığı kesin. Kesinlikle. Şimdi, bu konuğun kim olduğunu bana sessizce ve çabucak söyle bakalım. Konuk yok Bay Street. Postuma kadar düşmüş yaşlı bir adama zıt gitme. Oğlunuz, Michael, konuk sayılmaz. Valerian fincanını yavaşça tabağına bıraktı. Karım sana öyle mi dedi? Michael'ın geleceğini mi söyledi? Hayır, tam olarak değil. Ama kalfa alanda ne arayacağını bilsin diye bana sandığın nereden geldiğini, ne renk olduğunu söyledi. Öyleyse Kaliforniya'dan geliyor. Kaliforniya'dan geliyor. Ve kırmızı, ve kırmızı, kan kırmızısı. Yan taraflarında başkanlığa Dick Gregory'yi seçin yazılı etiketler var. Kapağına da bir boğa gözü çizilmiş. Kilidi de ancak tekmelersen kapanıyor ama firketeyle açılıyor. Anahtarı Valerian durdu, Sidney'e baktı. Sidney de Valerian'a baktı. İkisi birden Kilimanjaro'nun tepesinde dediler. Ne şaka dedi Valerian. 7 yaşında biri için oldukça iyi. Bir süre konuşmadılar. Valerian ananasını çiğniyordu. Sidney de büfeye dayanmıştı. Sonra Valerian konuştu. Michael bu sandığa neden bu kadar bağlı dersin? Erkek çocukların kamplarda kullandıkları türden ufak bir sandık o. Giysilerini onun içinde saklıyor. Aptalca, tümü. Sandık, Michael ve bu ziyaret. Hem gelmez zaten. Karınız bu kez geleceğini düşünüyor. Düşünmüyor o. Zavallı bebeğim, hayal kuruyor. O havluların içinde bir şey olmadığını emin misin? İşte eşiniz geliyor, kendiniz sorun. Meksika tarzı taşların üstünde hafifçe tıkırdayan topuklar gittikçe yaklaşıyordu. O çocuk havaalanına gittiğini diye fısıldadı Valerian. Söyle de dönerken biraz Malox alsın. Pekala dedi karısına dönerek. Kimler gelmiş bakalım? Harika kadın mı? Lütfen dedi karısı. Çok sıcak zaten. Günaydın Sidney. Günaydın Bayan Street. Kaşlarının arasındaki ne öyle? Kaş çatmalık. Anlayamadım. Kaç çatmalık? Sidney masanın çevresinden dolaştı, kahve kabını eğerek Bayan Street'in fincanını sessizce doldurdu. Kaşlarını çatmakta güçlük mü çekiyorsun diye sordu Valerie'in karısına. Evet. Peki bu işe yarıyor mu? Yaramalı. Karısı fincanını dudaklarına götürdü, gözlerini kapadı. Yüzünü kaplayan buharı içine çekti. Kafam karıştı. Bunadığımı sanma. Yalnızca kafam karıştı. Neden kaşlarını çatmak istiyorsun ki? Margaret kahvesinin buharından bir soluk daha çekti. Gözlerini ağır ağır açtı. Oldum olası geç kalkmayı seven birinin erkenden keyifle kalkan birine karşı duyduğu kesin hoşlanmazlıkla baktı kocasına. Kaşlarımı çatmak istemiyorum. Kaş çatmalıklar insanın kaşını çatmasına yaramazlar. Kaş çatmanın neden olduğu şeyleri giderirler. Valerian ağzını açtı ama bir süre hiçbir şey söylemedi. Sonra da peki öyleyse neden kaşlarını çatmaktan vazgeçmiyorsun dedi. O zaman yüzüne böyle küçük küçük bantlar yapıştırmana gerek kalmaz. Margaret kahvesinden biraz daha içti, sonra fincanı tabağa bıraktı. Giysisinin yakasını tutup kaldırdı, göğsünü hafifçe üfledi. Sidney'in önüne koyduğu soluk renkli dikenli meyveye baktı. Ondin meyvenin dikenli zarını kasten çıkarmamıştı. Canı acısın, ne yapacağını şaşırsın diye. Mango yiyeceğimizi sanıyordum. Sidney meyveyi önünden aldı, iki yana açılır kapanır kapıya doğru seyirtti. Herkese ne oluyor? Her sabah aynı şey. Ben ananas istedim. Sen istemiyorsan bir gece önceden Sidney'e sabah kahvaltısına ne istediğini söylersin. Böylece o da... Ondin taze ananastan nefret ettiğimi bilir. Lifleri dişlerimin arasına giriyor. Konservesini seviyorum. Bu o kadar korkunç bir şey mi? Evet, korkunç. Ne yiyeceğimizi onlar söylüyor bize. Kim kime çalışıyor burada? Kimin için? Ondin'e bütün bir haftanın yemek listesini verirsen o da söylediğin şeyleri hazırlar. Öyle mi? Sen 30 yıldır öyle yapıyorsun ama kendine bir fincan kahve bile hazırlatamıyorsun. Seni postum içmeye zorluyor. O başka şey. Elbette. Sidney içinde bir mango olan ezilmiş buz dolu bir kapla döndü. Parlak meyvenin kabuğu kusursuz kıvrımlar halinde soyulmuştu. Meyvenin eti boyunca uzayan çizikler neredeyse belli olmuyordu. Valerian yumruk yaptığı elinin arkasından esnedi. Sonra da Sidney bir fincan kahve istediğimde kahvemi alabilir miyim, alamaz mıyım diye sordu. Evet efendim, elbette alabilirsiniz. Mangoyu masaya bırakarak Valerian'ın fincanını doldurdu. Gördün mü Margaret, senin mangon da orada işte. 425 kalori. Ya senin çöreğin? 127. Tanrım. Margaret gözlerini kapadı. O masmavi gözlerini kapadı. Çatalını masaya bıraktı. Greyfurt al. Greyfurt istemiyorum. Mango istiyorum. Valerian omuzlarını silkti. Ye gitsin. Dün akşam tatlıdan tam 3 kez aldın. 2 kez aldım. 3 kez alan Jade'di. Demek ki 2 kezcik. Neden aşçımız var sanıyorsun? Greyfurt'u ben bile dilimleyebilirim. Bulaşıkları yıkasın diye bir aşçımız var. Tabak çanağı kim istiyor ki? Sana kalırsa bana yalnızca çay kaşığı gerekli. Olsun, çay kaşığında birini yıkaması gerekir. Senin küreğini de. Gülünç, çok gülünç. Gerçek bu. Margaret soluğunu tuttu, çatalını mangoya sapladı. Kopardığı parça çatalın dişlerine takılınca yavaşça verdi soluğunu. Mango dilimini ağzına koymadan önce Valerian'a bir göz attı. Hayatımda hiç senin kadar yiyip de bir gram bile almayan insan görmedim. Asla. Sanırım Ondin benim yiyeceklerimi bir şeyler katıyor. Buğday tohumu ya da öyle bir şey. Geceleri elinde damarın içine verilen o şeylerden biriyle odama süzülüyor, damarıma mah dolduruyor. Hiç kimse hiçbir şey doldurmuyor senin içine. Belki de çırpılmış krema dolduruyordur. Onlar kaloriler üzerinde tartışırken yanlarından ayrılmış olan Sidney gümüş bir tepsiyle geri döndü. Tepside yufka kalınlığında kesilip küçük sepetlere yerleştirilmiş jambon dilimlerinin üstünde kaynar suya kırılıp pişirilmiş yumurtalar vardı. Büfeye gitti, tepsidekileri tabaklara geçirdi. Her tabağın sağ kenarına birkaç dal maydanoz, sol kenarına da iki dilim domates koydu. Buzlu suyu sıçratmamaya dikkat ederek meyve kaselerini çabucak kaldırdı. Sonra sıcak yiyeceğin olduğu tabakları uzattı. Margaret kaşlarını çatarak baktı tabağa ve eliyle itti. Sidney geri çevrilen tabağı aldı, büfeye götürdü. Öteki tabağı aldı, Valerian sevinçle karşıladı tabağını. Sidney tuzlukla biberliği onun elinin erişebileceğinden 3-5 santim uzağa itti. Sanırım Noel onuruna evi konuklarla dolduruyorsun. Şu tuzu uzatır mısın lütfen? Neden böyle sanıyorsun? Margaret elini uzattı, çok bakımlı bir eldi bu. Tuzlukla biberliği Valerian'a verdi. Mango konusundaki ufak çaplı yenilgisi dikkatini kocasının söylediklerinde toplayacak kadar güçlendirmişti onu. Çünkü ben sana öyle yapmamanı söylemiştim. Bu durumda bana meydan okumuş oluyorsun. Nasıl istersen öyle olsun. İstersen tatili tek başımıza Bodrum'da geçirelim. Bodrum'umuz yok Margaret. Bu eve bir göz atsan iyi olur. Belki hoşuna gider. Aklıma gelmişken henüz mutfağı gördüğünü hiç sanmıyorum. Gördün mü? İki mutfağımız var. İki tane. Birincisi, Valerian kes artık. Ama çok heyecanlı bu. Buraya geleli henüz 30 yıl oldu. Sen yemek odasını keşfettin bile. Böylece 3 oda oldu. Her 10 yıla bir oda. Önce yatak odasını bulmuştun. Yani bulduğunu varsayıyorum. Bir kadın kocasının ayrı yatınca bunu anlamak zor oluyor. Sonra sanırım 1965 yılında salonun nerede olduğunu keşfettin. Bunu anımsadın mı? O kokteyl partileri. Ne güzel günlerdi onlar. En iyi zamanımızdı diyebilirim. Sen havaalanını, rıhtımı ve yatak odasını bilmekte kalmıyor, salonu da biliyordun. Evet, Noel'de konuklarım olacak. Sonra da yemek odası. Ne keşif ama. 10, 20, 30 kişilik akşam yemekleri. Bırak iki mutfağı, bir tek mutfakta bile önünde neler olacağını bir düşünsene. Yüzlerce, binlerce kişiyi ağırlayabilirdik. Michael geliyor. Senin yerinde olsam bu işi fazla ertelemezdim. Elimizi çabuk tutarsak 80 yaşına geldiğimde bütün Philadelphia'yı da çağırabiliriz. Bir de arkadaşını getirecek, hepsi bu. Michael gelmez. Bu eve hiçbir zaman aynı günde 12 kişiden fazlasını davet etmedim. Arkadaşı gelir, Michael gelmez. Her zamanki gibi. Ben aşçı değilim. Hiçbir zaman da olmadım. Mutfağı görmek istemiyorum. Mutfaklardan hoşlanmam. Neden her yıl kendini böyle heyecana kaptırıyorsun? Seni hayal kırıklığına uğratacağımı biliyorsun. Ben evlendiğimde çocuk sayılırdım, anımsıyor musun? Sen beni aşçısı olan, ayrıca mutfağı da sokak kapısının 50 mil uzağında bulunan bir eve tıkmadan önce yemek pişirmesini öğrenmeye vaktim olmamıştı. İkinci ayrımın sonu, sayfa 30.